Bir alim, bir eser. Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim, Bir Eser programı başlıyor.
Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hepinizi gönül dolusu muhabbetle selamlıyorum. Efendim, Bir Alim Bir Eser programımızda bugün yine huzurlarınızdayız, yine karşınızdayız. Erkam Radyo'da birkaç haftadır huzurlarınızda olmanın, sizlere hitap ediyor olmanın, sesleniyor olmanın kıvancını, sevincini, heyecanını yaşıyorum. Efendim, Bir Alim Bir Eser programımıza başladık. Burada bazı hususları vurgulayarak, altını çizerek başladık. Efendim, İslam ilim geleneğinde tekrar güzeldir derler. Çünkü tekrar aynı zamanda bazı şeylerin tesis edilmesi açısından mühimdir. İlmin de tekrar olduğunu söylerler. O yüzden bazı şeyleri bu birkaç haftada daha anlaşılır kılmak için, daha fazla pekiştirmek için vurgulama, tekrar etme ihtiyacı duyuyorum. Efendim, bir alim bir eser derken alim ve arif vurgulamasını daha ilk programımızda yaptık. Dedik ki aydından, bilgi insanından alim başkadır. Çünkü alim ilme kalbiyle yaklaşandır. Ruhuyla, varlığıyla ve bütün kainatla bir kainat kardeşliği, bir efendim mahlukat kardeşliği ruhuyla yaklaşandır dedik. Bunun ötesinde bir de arif vardır dedik. Arif, bilmenin de ötesine geçerek tanıma yolculuğuna çıkan insandır diye söyledik. Tanımanın içerisinde kendini tanıma, kendini tanımanın içerisinde bütün mahlukatın bir aynalar galerisi gibi kullanılması. Çünkü mahlukatın bizim için yaratılmasının hikmeti, sebebi budur demiştik. Ve böylece Rabbimizi tanıma yolculuğudur demiştik. Ve alimle arif olmanın, efendim bu ruhu hissetmenin, kendi varlığımıza bunu nakşetmenin izini süreceğiz diye ifade ettik. Ve bir de geleneği geleceğe taşımak adına bu programı yaptığımızı söyledik. Efendim, geleneğin sadece muzahrefatını, sadece kirini, pasını değil, külünü değil, közünü taşımak adına bu programın yapıldığını, amaçlarından birinin bu olduğunu söyledik. Çünkü özellikle ilim geleneğimizde, irfan geleneğimizde çok kuvvetli, çok canlı noktalar var. O kuvvetli canlı noktaları alıp bugündeki, bugün duruşumuzu tayin etmede, bugünkü yaklaşımlarımızı belirlemede tutuşturucu bir meşale gibi kullanabilirsek, bunun müthiş bir imkan sunduğunu ısrarla ben vurguluyorum ve bu misyonu ifa etmek için de muhtelif efendim mahfellerde bu tarz programlar yürütmeye çalışıyorum. Çünkü son zamanlarda insanlar özünde metodik anlamda, yöntemsel, usul anlamında ateist olan, yani sanki Allah yokmuş gibi insana ve topluma yaklaşan sosyal bilimlerin diliyle konuşuyorlar, yazıyorlar, düşünüyorlar. Bunu Müslüman dediğimiz insanlar da yapıyorlar maalesef. Muhafazakar dediğimiz insanlar da yapıyorlar. Yani bir psikolojizm ve bir sosyolojizm her şeyi kaplamış durumda. Her şeye ya toplum menfaatleri açısından bakıyoruz ya da kimi sosyolojik kavramları, kalıpları, paradigmaları, yaklaşımları açısından olayı ele alıyoruz. Bunun bir hata olduğu kanaatindeyim ben. Hatta bir sosyolog arkadaşımızın çok yerinde tespitini vakit vakit kullanıyorum, ifade ediyorum. Efendim, itikadi düşünmenin, mümince bir itikatla olaylara yaklaşmanın yerini bugün psikoloji kavramlarıyla düşünmek aldı. Fıkıhla düşünmenin yerini sosyolojik kavramla, sosyal kavramlarla düşünmek aldı. Bunun zihinsel açıdan bir afet olduğu kanaatindeyim. Pusulamızı şaşıracağını, kıblemizi başka yönlere çevireceğini, yani başka kıble tayinleri yapacağını düşünüyorum. O açıdan kıblemizi yeniden bulmak, düşünce ufkumuzun rotasını tayin etmek adına bir alim bir eser programlarında bizim hem akıl açısından tebarüz etmiş, hem kalpte yol almış, akıl ve kalp denklemini birlikteliğini gözeterek ilim ve irfan eserlerini huzurlarınıza taşımaya çalışacağım. Bir köprü olma gayretiyle bunu sunmaya çalışacağım demiştim. Bir daha bunu tekrarlıyorum ki ilk programlarımız olması hasebiyle otursun, anlaşılsın, maksat anlaşılsın. Çünkü bu programlar zamanla inşallah sizde tiryakilik oluşturacak, takip edeceksiniz. Ben de o sizin bana yansıttığınız manevi şevk ile daha güzel şeyler yapmaya gayret edeceğim. Kıymetli dostlar, ilk eserimiz Fütuhul Gayb eseriydi. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin o insana nefis terbiyesinde müthiş imkanlar, ufuklar sunan harika eseri. Benim ilk gençlik yıllarımda da gerçekten çok istifade ettiğim, affedersiniz, hayatıma ciddi anlamda yön veren, birçok duygumun, düşüncemin şekillenmesine sebep olan bu muhallet eseri efendim sizinle paylaşıyorum. Gelenek yayınlarından çıkmıştı. Çok ilginç, ezber bozan bir şey vardı bu haliyle yayınlanmış nüshada. İbni Teymiye'nin de şerhi var efendim bu kitaba. İbni Teymiye'nin, biliyorsunuz, İbni Teymiye bir alim olarak çok keskin zekaya sahip bir zattır ve yanlış anlaşılmıştır. Bugünkü kaba kuru selefiliğin sanki öncüsüymüş gibi takdim edilmiştir. Yani kalpten kopuk bir zekavet gibi takdim edilmiştir. Bunun çok ciddi bir hata olduğunu bendeniz ısrarla vurguluyorum. Yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Bu tür zatların da çok ciddi bir züht hayatının, bir kalp hayatının, bir irfani boyutunun olduğunu resmetmesi açısından bu esere ibretle bakılmalıdır. Ezberlerimiz bozulmalıdır diye ifade etmiştim. Efendim, kitabımızın ilk 5-6 bölümünü çalışmıştık. Efendim, 5. bölüm dünyaya dair ve ona iltifat etmemeye teşvik babıydı. Burada özellikle dünyaya bakış açımızın netleşmesi gerektiğini, bu konuda da İslam tefekküründe zaman içerisinde, yüzyıllar içerisinde ciddi kırılmalar olduğunu, dünyayı bütün mahlukat gibi telakki edip, bütün yaratılanlar gibi telakki edip, bunların hepsinin dışlanması, atılması gibi algılamak anlamında bir atalet kültürünün ortaya çıktığını ifade etmiştim. Halbuki dünyanın üç yüzünden bahsetmiştim. Bir kısım alimlerimizden istifadeyle. Efendim, birincisi Esma-ül Hüsna'yı yansıtan yüzüdür demiştim. Bir diğeri ahirete bakan yüzüdür. Dünya ahiretin tarlasıdır meselesini vurgulamıştım. Bir de dünyanın gelip geçen fani yüzü vardır ki işte uzak durulması, efendim, kendimizi beri tutmamız gereken yüzü, noktası, vecihi burasıdır diye ifade etmiştim. Demek ki dünyadan uzak durmak demek, efendim, dünyayı kalbine koymamak demektir. Yani şöyle ifade edebilirim, dünyadan fiil olarak kesilmek değil, kalben kesilmektir. Kalben alakayı kesmektir, kalben muhabbeti kesmektir. Yoksa fiilen yaptığın şeyi yapmaktan kendini alıkoymak manasında değildir. Yani el karda, gönül yarda denklemi muhteşem bir denklemdir. Efendim, bu kadar veciz izah edilebilir. El karda, gönül yarda. Karda olduğun hususta onu kalbine koymayacaksın. Kalbinde bir alaka ona peyda ettirmeyeceksin, oluşturmayacaksın diye muhteşem özetlemişler aslında. Ama biz işte dünyayı yanlış anlamışız. Dünyayı büsbütün terk gibi algılamışız bütün yönleriyle. Ondan sonra da bir bakmışsınız ki buradan tam tersi bir aksül amel, karşıt bir tavır çıkmış, dünya perestlik. Mesela bugün en büyük problemimiz dünyevileşmedir. Dünyevileşme her yeri bir zehirli sarmaşık gibi sarmıştır. Yani en muttaki yaşadığını iddia eden kimi insanlarda bile bunun tezahürlerini görmek insanı üzüyor. Yani ben Rabbimi tanımaya çalışıyorum, Rabbimi anlamaya çalışıyorum, ona uygun yaşamaya çalışıyorum dediğimiz insanlarda bile kimi o yumuşak noktaları görmek, efendim, o dünya perestliğin, dünyeviliğin alamet ve izlerini görmek bugün itibariyle gerçekten üzücüdür. Yani meselenin nasıl vahim boyutlara ulaştığını anlamak açısından düşünülmelidir. Her birimiz bu konuda, efendim, kafamızı önümüze eğip derin derin düşünmeliyiz. Yani biz dünyevileşmenin, bu dünyevileşme afetinin, sekülerizmin neresindeyiz, sekülerleşmenin diye düşünmek durumundayız. Şimdi efendim, kavramların yerli yerine oturtulması gerektiğini söylemiştim. Bunları yerli yerine oturtmazsak yanlış anlarız. İfrata ve tefrite saparız. Vasattan, dengeden kendimizi kaçırırız, uzaklaştırırız diye ifade etmiştim. Altıncı kısımda Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı kişi buyurdu. Allah'ın izniyle mahlukattan ve Allah'ın emriyle hevandan fani ol. Şimdi işte burada mahlukattan derken hilkatten uzaklaş demek değildir. Yani mahlukata karşı oluşturduğun o kalbindeki kara sevdadan, insanı karartan, tutuklu hale getiren o sevgiden, muhabbetten, alakadan kesil. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Anlayışının bizde inşa olması açısından bunu vurguluyorlar. Yoksa hikatle bizim bir bağımızın olması lazım. Değil mi efendim? İkra bismi rabbikellezî halak. Lütfen hatırlayınız. Alak suresinin ilk ayetleri, o ikra hitabının anlaşılmasında bize hikatin okunması gerektiğini, yani hikat üzerine derin derin düşünülmesi gerektiğini işaret eden bir anlam olduğunu pek çok vurguluyoruz, pek çok ifade ediyoruz, gündeme getiriyoruz. Efendim, şimdi bakınız, okumak anlamına gelen birkaç tabir vardır. Efendim, kıraat vardır, tilavet vardır, tertil vardır. Bunlar üçü birbirinden farklıdır. Biz üçüne de okumak diyoruz. Hayır efendim, kıraatle okumak, tilavetle okumak, tertil üzere okumak Kur'an'da ayrı ayrı kavramsallaştırılmıştır. O yüzden bunlar arasında bir anlam farkı, anlam derinliği olmasa bunlar kullanılmaz da haşa. Yani Kur'an'da her bir kullanılan harfin bile biz çok özel manalar içerebildiğini biliyoruz, söylüyoruz. Yani bu rastgele sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın kelamı değil. Bu Rabbimizin kelamı. Efendim, alemlerin Rabbi olan Allah'ımızın kelamıdır. Dolayısıyla orada çok özel bir derinlik, lafız manada çok özel katmanlar olduğunu, anlam katmanları olduğunu zaten bu sahada çalışan alimlerimiz de söylüyorlar. Evet, şimdi demek ki mahlukatı biz okumakla mükellefiz. Ama mahlukatın efendim üzerindeki o kimi cilvelere maddi bir alaka, dünyevi bir alaka, nasıl söyleyelim, gaflete kapı açacak, aralayacak bir alaka peyda etmek konusunda kendimizi kesmemiz lazım. Orada durdurmamız lazım. Eğer müminler iseniz Allah'a tevekkül edin. İmanla tevekkül arasında bağlantı kuruluyor. Aslında Maide suresinin bu 23. ayetine derinlikli bakarsak, ben size mealen efendim takdim ettim. İmanla tevekkül arasında bağlantı olduğunu söyler. Yani zımnen belki şunu okuyabiliriz. Tefsir alimlerimizden de istifadeyle efendim. Tevekkülün menbaı, kaynağı imandır. Bir insan imandan ne kadar terakki ederse, imanın bütün varlığına sinmesi anlamında nasıl bir tekamül gelişirse, tekamül ederse o anlamda tevekkül olur. Çünkü biliyorsunuz iman içinde iki boyutu barındırır. Birincisi inanmak, ikincisi güvenmek. Yani bir insanda inanma boyutu var da güvenme boyutu yoksa işte orada tevekkül gerçek anlamda ortaya çıkmaz. Peki tevekkül ortaya çıkmadığında ne olur? Tevekkülün yerini esbapperestlik alır eski tabirle. Yani determinasyon dediğimiz sebepleri, nedenleri fail görme, etkin görme. Geçen haftaki programımızdan hatırlayınız. La faile illa hu demedikçe, mahlukatı fail olmaktan azat etmedikçe kalbimizde la süpürgesini çalıştıramayız. La diyemediğimiz için de illa diyemeyiz demiştik ve bunu net bir şekilde ortaya koymuştuk. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin tahlillerinden ve biraz da İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatından ilhamla oradan kopya çekerek size bunları söylüyorum efendim. Şimdi demek ki mümin olduğumuz, imana çalıştığımız, imanı derinleştirdiğimiz, imanı hem inanma hem güvenme boyutunda derinleştirdiğimiz oranda gerçek bir tevekkül ortaya çıkar. Fakat tevekkülün tembellik anlamında anlaşılması da İslam aleminin en büyük felaketlerinden biridir. Yani sebepleri bir araç kılmadan, bir vesile kılarak araç kılmakla vesile kılmanın arasında çok ince bir fark olduğunu işaret ediyoruz. Vesile kılmak onu bir ayna kılmak demektir. Bir tecelli olarak okumak demektir. Araç kılmaksa ona bir güç, potansiyel güç atfetmek demektir. Özünde ona bir güç yüklendiğini, tıpkı bir pile bir enerjinin yüklenmesi gibi bir başka enerji kaynağından, ondan sonra o pilde bir enerji olduğunu ondan sonra vehmetmek demektir. Yani kaynağı unutup pilin kendisinin enerji kaynağı olduğunu düşünmeye başlamak araç kılmak demektir. Benzetmemi bilmiyorum ne kadar ifade edebildim. Ondan sonra ama biz vesileleri araç haline getirmemeliyiz. Vesileleri araç haline getirdiğimizde bunları birer kaynak görmeye başlarız. Efendim bir menba görmeye başlarız. Mazhar iken o mazhariyetin kaynağı gibi görmeye başlarız. Aynada gözüken güneşi güneşin kendisi zannederiz. Dolayısıyla bu büyük hataları, büyük kırılmaları beraberinde getirir. Evet, yani hakiki tevekkül tembellik demek değildir. Sebeplere bir vesile olarak yapışmayı gerektirir. Bunları yerine getirdikten sonra bu yine bizim imanımızın pekişmesinin de bir yoludur, bir vesilesidir. Yani tersinden de besleyen bir özelliğe sahiptir. Tevekkülünüz arttıkça da imanınız artar. İmanınız kuvvetlenir. İman artar mı, azalır mı diye İslam aleminde çok tartışılmıştır. Efendim bizim itikadi akaid kültürüne aşina olanlar bilir. Dolayısıyla imanımızın güçlenmesi, kuvvetlenmesi anlamında bunu ele alabiliriz. Lütfen böyle yorumlayınız. Gereksiz polemiklere girmek lüzumsuzdur. Şimdi kıymetli dostlar, Allah'ın fiiliyle iradenden fani ol. Burada ne demiştik? Cüz'i iradeyi tamamen marziyat-ı ilahiye tabi kılmak. Allah'ın arzu ve isteklerine, yani bizden istekleri neyse ona tabi kılmaktır. Cüz'i iradenin külli iradeye ram olması buradaki anlamı ifade eder. İradenden fani olmak bu demektir. Yoksa iradesiz olmak, iradeyi kesip atmak manasında değildir. İşte o zaman Allah'ın ilmine uygun bir kap haline gelirsin diyor. Efendim böyle ifade ediyor. Hevadan fani olmayı da böyle ifade etmiştik. Bütün arzu, istek ve tutkularını Allah'ın rızasına uygun hale getirmek, sınırlamak, kontrol altına almak, onun bizi kontrol etmesi değil, bizim onu kontrol etmemiz diye ifade etmiştik. Şimdi efendim, yedinci baba bakalım ki, bu da günümüze bakması itibariyle çok mühimdir. Şimdi efendim, bendenizin bu tahlilleri size arz ederken bir yaklaşımdan hareketle sunduğunu inşallah hissedeceksiniz. Yani öylesine laf ola beri gele manasında değil, bir duruşa yaslanarak bunları sizlerle paylaşıyorum. Bu duruşun özelliklerinden biri de şudur. Mutlaka bu eserleri günümüzle bağlantılandırarak, yani şimdi ve burada ile bağlantılı anlamaya çalışmaktır. Şimdi ve burada olarak okumazsak bu eserleri birer müze malzemesi gibi görürüz. Yani oradaki Balmum Müzesi'nde dolaşırken gördüğümüz tarihi zatlara benzer buradaki yorumlar. Bu da bize bir şey ifade etmez. Aa işte o zaman bak böyle bir şey varmış, öyle diyorlarmış gibi algılarız. Kendimizle, şimdiki halimizle, ahvalimizle bağlantı kurmaktan uzaklaşırız. Terbiye olmaz efendim. Tesir icra etmez. Ya malumat yığını olarak kalır, beynimizde odun gibi yığarız ya da bunu tarihi bir müze malzemesi gibi telakki ederiz. İkisi de hatalıdır bendenize göre. Kalbin kederini gidermeye dair. Keder, gam, keder, gussa, kasavet, ne derseniz deyin, hüzün mesela hep müteradif gibi kullanılan kavramlardır, eş anlamlı gibi ama değildir. Efendim gamla keder arasında, gussa arasında, kasavet arasında, hüzünle keder arasında çok büyük farklar vardır. Yani hüznün de dünyevi olanı, ulvi olanı vardır. Süfli olanı, ulvi olanı vardır. Süfli olanla belki keder denilir. Yani bunların hep ayırdına varmamız lazım. Allah'ın kendisinden razı olduğu kişi şöyle buyurdu. Nefsinden çık, ondan yüz çevir. Mülkünden bağını kopar. Her şeyi Allah Azze ve Celle'ye teslim et. Kalbinin kapısında onun kapıcısı ol. Şu son ifade muazzamdır. kalbinin kapısında onun kapıcısı ol. Girmesi için sana emrettiklerini ona tabi olarak oraya al. Girmesini yasakladıklarını ise nehyine uy ve oraya alma. Bir kere oradan çıkardıktan sonra hevayı bir daha kalbine sokma. Bil ki hevanın kalbinden çıkarılması hevaya muhalefet ve her halükarda ona ittibayı terk etmek iledir. Onun kalbe sokulması ise ona tabi olmak, ona muvafakat etmek iledir. Şimdi bakın, başlığımızla bağlantıyı kurun okuduğum bahislerin, bu cümlelerin. Diyor ki, eğer kalbine heva girerse, kalbini heva işgal ederse, onun kapısında bir kapıcı olmayı ihmal edersen, o kapıcının ruh halini ihmal edersen kederden kurtulamazsın. Kederin sebebi hevadır. Kederin sebebi insandaki hırslardır. Kederin sebebi sürekli günahlarla içimizin kararmasıdır. Burada yeri gelmişken muhteşem bir benzetmeyi sizlerle paylaşmak isterim. İnşallah eserini de gündeme getireceğimiz Ataullah İskenderi Hazretleri, o da çok büyük bir zattır. Hikem-i Ataiye de demir leblebi diyebileceğimiz çok yoğun tefekkür meyveleridir. Bunlar sıkıştırılmış bahislerdir. Orada hikem dediğimiz hikmetlerdir. Ve her biri üzerine inanın en az bir makale yazılabilir. Saatlerce konuşulabilir. Bu kadar derinliklidir. Çünkü bazen tefekkürü o kadar yoğunlaştırırsınız ki o yoğunluk böyle bir öz şeklinde, usare şeklinde tecelli eder. İşte hikem dediğimiz şey biraz odur. Günümüzde aforizma filan diyorlar. Bir ton gülden işte 1-2 kilo gül yağının çıkması gibi. Yani çok yoğun bir malumat birikimi, çok yoğun bir düşünme temrini ve onun meyvesi olan bazı ibareler, ifadeler, süzülüp çıkan bazı tefekkür meyveleri, öyle düşünülebilir. Şimdi kalbin kederi, burada kederin kaynağının ne olduğunu çok iyi anlamamız lazım. Tamam, keder insana özgüdür, keder vardır, keder kaçınılmaz bir durumdur. Ama bu kederin menbaı, kaynağı, sebebi nedir? Kederin kaynağı hevaysa, işte orada afet başlıyor, felaket. Ama hüznün kaynağı, burada hüzün tabirini kullanalım. Mesela Allah'ı tanıma yolculuğunda geri kaldım, ömrümü heba ettim, bir dost bulamadım, gün akşam oldu diyor ya türkü, onun gibi. Ondan sonra yani insanın büyük şeyleri yapmaktan geri kaldığını düşünerek hüzünlenmesi ayrı bir şeydir. Bu belki rahmani bir duruştur. Yani peygamberi, nebevi bir duruştur. Ben hüzün peygamberiyim diyor ya, o hüzün bu hüzündür. Ulvi hüzündür. İnsanı Allah'a teşvik eden, ahirete teşvik eden, hayırlı şeylere teşvik eden hüzündür. Öbür türlü depresif hüzündür. İnsanın ayağına taş bağlayıp da kendini denize atması gibi ağırlık yapan, insanı aşağıya çeken hüzündür. Dolayısıyla biz hangi hüznün koynunda eğileşiyoruz? Hangi hüzün ve keder içimizi istila ediyor? Bunu çok iyi tartmamız lazımdır. O gözle, o nazarla kendimize bakmamız icap eder kanaatindeyim. Onun iradesinden gayrı bir iradeyi irade etme. Bakın, irade bahsi yine geldi. Cüz'i iradeni külli iradeye ram et. Ona kat, onu iste, onun istediğini iste. Bunun dışında senden olan şey temennidir. Ve bu ahmakların vadisidir. Yani hep hayatı temennilerle geçiyor. Ahlar, keşkeler, şöyle olsa, böyle olsa, şu da olsa, bu da olsa, şöyle olsaydı, böyle olsaydı, seydi, saydı, sesa. Bununla ahmakların vadisinde dolaşır durursun diyor. Aklın diyor, gönlün, kalbin, duyguların her vadide şaşkın dolaşır. Senin mahvın, helakin, onun gözünden düşüşün ve ondan perdelenişin bunda yatar. İşte manevi perdelenmenin sebeplerinden biri de budur. Gereksiz, fuzuli temennalarla, temennilerle ömrün heba edilmesidir. Efendim, daima onun emrini muhafaza et. Emre mutabaat, itaat diye ifade etmiştik ilk bahsimizde. Daima onun nehyiyle vazgeç, daima onun takdir ettiği şeye teslim ol. Yaratıklarından hiçbir şeyi ona ortak koşma. Hazreti Lokman'ın oğluna ilk öğüdü. La tüşrik billah. Yani asla Allah'a şirk koşma. Bakın burada da karşımıza çıkıyor. Şirk koşma. Bunun gizlisi, açığı, hafisi, cehrisi neyse her şeyine dikkat et. Çünkü İmam Gazali Efendimizin çok güzel benzetmesi var. Onu da hatırlarım. Diyor ki şirk bazen öyle bir hal alır ki zifiri bir gecede kara karıncanın efendim bir kara kaya üzerindeki ayak seslerinden daha tehlikeli, daha gizli olabilir. Yani bu kadar sinsi bize yaklaşabilir. Sureti haktan görünüp bizim varlığımızı, kalbimizi, gönlümüzü istila edebilir. Allah muhafaza. Evet efendim, bahislerimize devam edeceğiz. Fütuhul Gayb eserini mütalaa etmeye, müzakere etmeye inşallah devam edeceğiz radyo diliyle. Ama bir mola vermemiz lazım. Kısa bir aradan sonra inşallah huzurlarınızdayız.
Bir Alim Bir Eser programı kısa bir aranın ardından devam edecek.
İlim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir, ilim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Okumanın manası kişi hakkı bilmektir. Okumanın manası kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Eğer hakkı bilmezsen bu kuru laf demektir. Eğer hakkı bilmezsen bu kuru laf demektir. 28 hece okursun uçta uca, 28 hece okursun uçtan uca. Sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Sen elif dersin hoca, manası ne demektir? Yunus emreder hoca, istersen var bin hacca. Yunus emreder hoca, istersen var bin hacca. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir.
Bir Alim Bir Eser programı devam ediyor.
Kıymetli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız Erkam Radyo'da Bir Alim Bir Eser programında. Bendeniz Yusuf Özkan Özburun. Huzurlarınızda olmanın sevincini yaşamaya devam ediyorum bu ikinci bölümde. Efendim, kısmi bir rahatsızlığım var, duanızı talep ediyorum, rica ediyorum. O yüzden sesim bazen sıkıntılı gelebilir. Şimdiden affınızı rica ediyorum. Efendim, ne yaptık? Birinci bölümde Fütuhul Gayb eserimizin 7. babı üzerinde biraz yoğunlaştık. bir girizgah yaptıktan sonra tabii. Kederin, bizdeki hüznün, kederin kaynağını iyi sorgulamamız lazım dedik. Yani neye üzülüyoruz? Neye kederleniyoruz? Bizdeki o hüznün sebebi nedir? Bizdeki hüznün sebebi dünyevi ise işte buna bizi yere çeken, bizi dibe çeken keder diyebiliriz. Yani süfli keder diyebiliriz. Bir de ulvi hüzünler vardır ki bu insanı yükseltir. Bu insanı şevke getirir. Bu insanı himmete getirir, gayrete getirir. Öbür türlüsü insanı dibe çeker, çöküntü dediğimiz o işte depresif ruh halini doğurur. Şunu bir ince nokta olarak sizinle paylaşmayı arzu ederim. Bazen insanın dünyaya aşırı meyli ve dünyevi anlamda isteklerinin çokluğu gerçekleşmeyince, yani emellerine ulaşamayınca, istek ve arzuları gerçekleşmeyince de bu dünyaya karşı bir nefret şeklinde kendini gösterebilir ve beraberine bir kederi getirebilir. Buna aldanmamamız lazım. Yani insanların dünyadan uzaklaşmaları ve bu anlamda yaşadığı kederlerin, hüzünlerin gizli temel sebeplerini çok iyi analiz etmemiz lazım. Bir şeye aşırı meyil geliştirmek bazen ondan aşırı uzaklaşmayı doğurabilir. Yani aşırı uzaklaşmış, ona karşı aşırı mesafeli gibi gözüktüğümüz şeye müthiş bir cazibe, müthiş bir çekim alanı geliştirmiş olabiliriz. İçimizde tutkulu bir coşkuyla yöneliyor olabiliriz. O tutkulu coşkuyu durdurabilmek adına kendimizi aşırı geri çekiyor olabiliriz. O anlamda ifrat ve tefrit, her türlü davranışa dikkatli olmak lazımdır diye ifade ediyoruz. Şimdi efendim, daima onun takdir ettiği şeye teslim ol. Yani takdiri oku ondan sonra ve burada gerektiğinde tevekkülü ve teslimi bil. Ondan sonra vekil olarak Allah'ı kılmayı bil. Yarattıklarından hiçbir şeyi ona ortak koşma. Senin iraden de, hevan da, şehvetin de hepsi onun mahlukudur. Gördünüz mü? Şehvet de mahluktur. Heva da mahluktur. O da yaratılıyor. Onların da bir amacı var. Allah haşa abes yaratmaz. Anlamsız iş görmez. Öyleyse bunların bir işlevi var. Bir fonksiyonu var. Bu işlevlerine uygun kullanılması doğrudur. Efendim, bir insanın elini tornavida olarak kullanması, eli işlevine uygun kullanmamak demektir. Ya da elini balta olarak kullanmaya çalışması ne kadar abestir düşünün. Şimdi el hangi işlev için yaratılmışsa ona uygun kullanılması, elin yerinde kullanılması, hikmetli kullanılması, amacına mutabık kullanılması demektir. Aynen bunun gibi bizde de duygular, bir kısım dürtüler, bazı arzu ve istekler boş yere konulmamıştır. Mesela şimdi eski alimlerimizin, eskimeyen demek daha doğru, alimlerimizin ana kriterlerinden biri şudur. Mesela hırs. Hırs insanda vardır. İnsanın hırslı ve tutkulu bir tarafı vardır. Mühim olan bu hırsı nerede, ne şekilde kullandığınızdır. Örnek, efendim, ilim hırsı caizdir. Yani insan ilim konusunda, hatta hırsı ilm merhubtur diye kaide vardır. Yani rağbet edilmiştir. Ama siz para yığayım, pul yığayım, daha çok şeye sahip olayım, daha çok evler, arsalar, katlar, yatlar, gözünüz böyle efendim vel fecr okuyor, sağa sola dönüp duruyor, dolarlar, TL'ler, eurolar geçişiyor. Ben bununla efendim işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hayır, dünyevi hırs değil. Allah'ı unutturan, kendimizi unutturan hırs değil. Bakın, ilim hırsı. Yani hırs duygusunun insanda doğru yerde kullanılması lazım. Mesela insanda tecessüs duygusu vardır, değil mi? Araştırma, merak. Bu araştırma merakı, kendini bilmek, alemi bilmek, alemin esrarını bilmek, varlığın, mahlukatın derununa inmek manasında kullanırsan ne kadar güzeldir. Ama filanca ne yapmış, falanca ne yapmış, falanca magazin malzemesi olan o sanatçı dedikleri tuhaf, acayip bazı insanlar, kimi insanların ne yaptıklarını merak etmeye giderse, dizi kahramanlarının çorap markalarını falan merak etmeye giderse, bu yanlış kullanılan bir tecessüstür. Allah bunu bize bunun için vermemiştir. Biz ne yapıyoruz işte orada? Elimizi balta gibi kullanmaya çalışıyoruz ve zarar veriyoruz. Manevi azalarımıza da zarar veriyoruz. Cihazat-ı maneviye derler. Şimdi buna da zarar veriyoruz. Ondan sonra da işte bizde kabalaşmalar, gabileşmeler, uzaklaşmalar, duyguların yanlış yerde kullanılmasının getirdiği ızdıraplar, kederler, sıkıntılar. Bu da bahsimizle bağlantılıdır. Bu bağlantıyı da lütfen kurmaya gayret edelim. Müşrik olmamak için irade etme, arzulama ve haz duyma. Yani burada bakın, fıtrata aykırı bir cümle gibi bunu lütfen okumayalım. Gene üzerine duruyorum. İrademizi Allah iradesine rağm ederek irade etmek. Arzulayacağız ama Allah'ın arzu ve isteklerine uygun bir şekilde arzulayacağız. Yoksa bir insan çocuğunu sever, eşine karşı sevgi duyar, efendim bir meyveye karşı iştah duyar. Bunlar vardır. Ondan sonra mühim olan bunu Allah adına alıp Allah adına kullanabilmektir. Yani Allah'ın üzerinde imzasının mührünü görerek onlara yaklaşmak bizim arzumuzu, irademizi doğru yerde kullanmak demektir. Yoksa bir insana iradeni terk et demek, yani teklifi mala yutaktır eski tabirle. Kaldıramayacağı yükü ona teklif etmek demektir. Bu da fıtrata mugayirdir, fıtrata aykırıdır. İslam fıtrat dinidir. İnsan fıtratı da Müslim'dir. Dolayısıyla bizim tahlillerimizi bu anlamda yerli yerine oturtmamız lazım. Bu tür zatları da doğru anlayalım ki dinin sunumu doğru olsun. Yoksa din insan fıtratına adeta aykırıymış gibi sunulur. Bu da kabule vabeste olmaz. İnsanlar tarafından kabul görmez efendim. Evet, ya da yanlış anlaşılır. Her kim Rabbi ile kavuşmayı umarsa salih amel işlesin ve Rabbine kimseyi ortak koşmasın. Şirk sadece putlara ibadet etmek değildir. Bak, Hazreti hemen bahsi getirdi. Hevana tabi olmandır. Rabbinle birlikte ondan gayrı dünya ve dünyadakileri, ahiret ve ahirettekileri tercih etmendir. Şimdi burada bir amelini, bir davranışını yaparken sırf onun ahiretteki karşılığı için bunu yapmakta da sıkıntılar olabilir. Yani ben daha çok sevap kazanayım. Hayır. Asıl olan rıza-i ilahidir. Yani cennetteki köşkümü artırayım, şunu artırayım, bunu artırayım, makamım, mevkiim, mertebem. Hayır. Rıza-i ilahi. Amelimizde sadece rıza-i ilahi olmalı. Sırf onun için olmalı. Efendim, sonuç odaklı düşünülmemeli. İlla şu sonucu, ahiretteki şu sonucu hedefleyeyim olmamalı. Evet, bir ameli yapmanın temel şartı rıza-i ilahidir. Niye namaz kılıyorsun? Rıza-i ilahi. Niye şunu yapıyorsun? Rıza-i ilahi. Niye namaz kılıyorsun? Ahiretteki cennetimizin işte mertebelerini artıralım, daha üst mertebede olsun filan. Hayır efendim. Hayır. O bir sonuçtur. Sen Allah'ı razı edersen, inşallah Rabbin senden razı olursa, o zaman ne gam, o sana her türlü hazinesini açar zaten. Onun hazinesinin haddü payanı yoktur. Evet, şimdi ondan başkasına temayül gösterdiğinde de Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmuş olursun. Sakın meyletme, korku içinde ol, emniyette olma. Yani havf ve reca dengesini sakın kaçırma. Yani Allah merhametlidir, Allah Rahmandır, Rahim'dir. Biz de hadi ibahiye olalım, her şey caizdir, yapalım. Nasıl olsa Allah affeder. Hayır efendim, orada bir titremenin olması lazım. Korku ve titreme. Ama aşırı derecede korku, aşırı derecede tedirginlik, bu da insandaki ruh halini bozacağı için ümidi, ondan sonra Rabbimizin o merhametini de nazardan kaçırmamak lazım. Ne kadar güzel bir denge. Yani bir batılı nazarıyla bakınız şu olaya, muazzam bir şeydir. Yani bir batılının gözünde şu tahlil, yani dinde hem korku var hem ümit var. Yani Katolisizm'de olduğu gibi mesela sırf böyle korku odaklı, insanları yıldırmaya çalışan bir anlayış yoktur. Ondan sonra her şeyin şeytanlarla çevrili olduğu, işte her şeyin günahlarla çevrili olduğu, insanın doğuştan bile günahla doğduğu bir dünya, bir algı düşünün. O yüzden İslamiyet hakikaten akla yatkındır, Müslümanca akla yatkındır. Ondan sonra fıtrata uygundur, hayatla barışıktır ve insana gerçekten denge sunacak bir potansiyeli içinde barındırmaktadır. Evet, bu bahsi derin derin süze süze mütalaa etmeyi, geri kalanını size havale ediyorum efendim. Bugünkü programımızın son bahsi efendim, 8. bahis. Bunu birazcık konuşayım istiyorum. Sonra da vaktimiz zaten kifayet etmeyecek. Evet, Allahu Teala'ya yaklaşmaya dair. Yaklaşma. Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu. Eğer bir halde isen ondan daha yukarıda ve daha aşağıda başka bir hali isteme. Yani Allah seni hangi halde kıldıysa ona razı ol. Şu halimde olmasaydım da şu halde olsaydım deme. Şu halin daha aşağısında olsaydım deme. Hale rıza. Hangi haldeysen, bulunduğun durum, konum, hal budur. Bu maddi haller için geçerli değildir. Bakın hal kavramını biz maddi, yani benim işte ne bileyim ben bulunduğum bir ekonomik seviye var. Ondan sonra bu da çoluk çocuğumun rızkını temin etmeye yetmiyor. Benim bunlara hayır, orada dua edeceksin. Çaba, gayret. Ama manevi halden bahsediyoruz. Biliyorsunuz hal geçici, daha böyle değişken, makamlar ona göre nispeten daha kalıcıdır. Yani hal ve makam ayrımı vardır. Ondan sonra sufi terminolojisinde bu ikisini birbirine lütfen karıştırmayalım. Manevi hallerimiz itibari Allah seni bazen, seni, beni, bizi, herkesi inkıbazda yaratır. Bir daralma, darlık hali olur duygu anlamında. İnsan böyle boğazı sıkılıyormuş gibi olur. Zindanda sanki boğazlanıyormuş gibi hisseder, daralır. Ama o da terakkinin, terbiyenin bir parçasıdır. Bazen de bir sükunet verir. Böyle her şey yayılır, her şey açılır, imbisat hali dediğimiz hal olur. Demek ki bunların kademeleri, değişik renkleri, levhleri olur. Bunlara rıza göstermek gerekir derler. Eğer hükümdarın evinin kapısındaysan, oraya isteyerek değil de zorla girinceye kadar eve girmeyi tercih etme. Zorla ile neyi kastediyor? Kuvvetli, vurgulu ve tekrarlanan bir emri kastediyorum diyor. Sadece girme izniyle yetinme. Zira bu hükümdarın bir tuzağı ve aldatmacası olabilir. Yani orada bir ısrar olması lazım diyor. Ama girmeye zorlanıncaya ve sonunda hükümdar tarafından tam bir cebir ve lütufla eve girinceye kadar sabret. Haneye alınma. Tercihini kötüye kullanman, açgözlülüğün, sabırsızlığın, edepsizliğin, içinde bulunduğun hale razı olmaman yüzünden ise cezaya duçar olursun. Bakın cezaya düşmemizin sebebi burada açıklanıyor. Çok önemli. Tercihini kötüye kullanman, bir. Açgözlülüğün, iki. Sabırsızlığın, üç. Edebe mugayir davranışların, dört. İçinde bulunduğun hale rıza göstermemen, cezaya duçar olmanın sebebidir. Evet. Bu hal hasıl olduğunda en yüce zirveye yükselmeyi talep etmeksizin sana emredilen meşgale ve hizmeti hakkıyla yerine getirerek edepli, mütevazı, gözlerin kapalı bir halde ol. Allahu Teala buyurur ki sakın pek çoklarına onları imtihan etmek için avunsunlar diye verdiğimiz dünya hayatının parlaklığına gözünü dikme. Dünyanın fani yüzüne kanma. Çünkü Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Yani gördüğünüz gibi çok berrak, çok net. Burada iki şey söylemek istiyorum. Allah'a yaklaşmayı, yakınlaşmayı ya da Allah tarafından bize yakınlaşmanın ne demek olduğunu anlatmak açısından çok güzel bir benzetme kullanılır. Mecaz. Biliyorsunuz mecazlar, istiareler Kur'an'ın dilidir. Çünkü Kur'an üçte ikisi itibariyle en az kıssalardan, mesellerden, darb-ı mesellerden oluşur. Dolayısıyla mecazi bir zihin yapısına, algılama yapısına sahip olmayanlar insanlar vahyin dilini anlayamaz. Yani her şeyi somut algılayan, somut düşünen, iki kere iki dört indirgemeciliğine sahip bir zihin, efendim vahyi hissedemez, anlayamaz, kavrayamaz. Çünkü baştan sona benzetmeler, mecazlar, istiarelerle doludur. Ve çok yoğundur. Binin üzerinde darb-ı meselden bahsedilir mesela. Rakamlar vermek icap ederse. Şimdi bir benzetme var. Örnek. Şimdi efendim sen gözünü açtığın andan itibaren güneşin ışığı senin gözüne doğrudan geliyor. Bakın bu güneşin sana yaklaşmasıdır. Ama senin de gözünü açman, gözünü açma iradesini, isteğini göstermen senin güneşe yaklaşman gibidir. Şimdi burada kurbiyeti ilahiye ve akrebiyeti ilahiye diye iki kavramdan bahsedilir. Bir tanesi senin Allah'a kademe kademe nefis terbiyesi, riyazat, bir takım hallere kuşanmak, işte efendim emre itaat, nehilere uyma gibi yoğun bir temrin çabayla senin ona yürümen kademe kademe. Bu kurbiyet-i ilahiye diye ifade edilir. Bir de akrebiyet-i ilahiye vardır ki güneş ışığı doğrudan doğruya sana gelir. Yani bizim ona yaklaşma iradesi göstermemiz bizim yaklaştığımız anlamına gelmez. Gözünün kapağını açmış olman güneşin sana tabi olduğu anlamına gelmez. Çok ince bir nokta vardır burada, sır vardır. Allah'a yaklaşmak ne demektir? Bu örnek çerçevesinde bir düşünmenizi haddimi aşarak efendim tavsiye ederim. Sizlerle paylaşmayı arzu ederim. Efendim söz çok, kelam çok ama vakit dar. Dolayısıyla burada bugünlük bu kadarlıkla iktifa etmek durumundayız. Çünkü saatimiz efendim geldi, zamanımız geldi, dayandı. Gönlüm istiyor ki bu eser üzerinde böyle bir müddet daha devam edeyim. Gönlüm bunu söylüyor. Ama başkaca eserler var. Onların da gösterilmesi lazım. Gün yüzüne çıkarılması lazım, paylaşılması lazım. Dolayısıyla Fütuhul Gayb eserini burada efendim noktalı virgülle böyle bırakacağız. Sizin dünyanıza emanet edeceğim. Bunu inşallah siz mütalaa edeceksiniz. Ama ben bir sonraki programda başka bir eserle karşınızda olmayı ümit ediyorum. Bunun niyazındayım. Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalınız efendim.
Erkam Radyo'da Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim Bir Eser programını dinlediniz.